Ayrım 6.
Bütün kadınlar güzel bir mavide. Arada sırada bir kırmızı, bir yeşil, bir sarı çakı veriyor. Mor nakışlı feslerde altın ışıltıları. Burunlarda hırızmalar, altın mercan, çekirdekler. Ayaklarda altın, değerli, kara, yeşil, sarı taşlardan halhallar. Tan yerinin buğulanan ışığına durmuşlar. Işığın içinden ot, ağaç, toprak, toz direkleri, iri, alımlı, buğulu, toz çiçekler gibi süzülüyorlar. İzleri sağlam toprakta uzun, kalem parmakları. Çobanları çok eski, belki Kenan devrinden kalma havaları çalarlar. Urfa'da Hazreti İbrahim, güzel Arap atlar yetiştiricisi çok oğullu. Çok eski Orta Asya, Horasan bozkırı, 100.000 yıllık büyük maceralar, binlerce yüz binlerce maceralar, sevinçler sesi. Mert, alçak gönüllü, sevgi dolu, dost, üzgün, kötülük bilmeyen, insanca bir gelenek. Bütün belaların üstesinden gelen bir mutlu dünyanın sesi. İnsan soyunun kendi kendine, sularla, dağlarla, seslerle, ağıtla, sevinçle, ulu yıldızlarla oluşturduğu, doğayı iliklerine kadar belirlemiş, kavramış, sevmiş, onu bir parça dost bilmiş, gelenek olmuş sesi. Türküsü, insanın insana davranışının en incesi. Haydar Usta'nın çadırı önünde bir yağız, yaşlı Arap atı bağlı duruyordu. Arka ayağını karnına çekmiş, hiç kıpırdamadan öyle duruyordu. İçeride, kelemin yattığı keçenin başucunda çakılmış kazığın üstünde, yavruluktan yeni çıkmış, bu yılın bir şahini duruyor, gözleri fıldır fıldır yuvalarında dönüyordu. Kerem gece sabaha kadar, belki 6 kere uyanıyor, şahinine bakıyor, ona 1-2 söz söyleyip geri uyuyordu. Kerem ve Şahin dost olmuşlardı. Bu Şahin'i ona Deli Abdullah yakalamıştı. Deli Abdullah durmadan gece gündüz kayalıkları dolaşır, Kartal, Şahin, Doğan, atmaca yavrularını bulur, onlarla uğraşırdı. Hiçbir kuşa, yavrusuna, yumurtalarına dokunmazdı. Kerem'i Şahin isteğini, tutkusunu biliyor, en çok da dünyada Haydar Usta'yı seviyordu. Haydar Usta onun uzaktan dayısı olurdu. Zaten bütün oba birbirinin akrabası olurdu. Eğer işin içinde Kerem olmasaydı, Kerem de bu kadar Şahin istemeseydi, Deli Abdullah mümkünü yok, bu Şahin yavrusunu yakalayıp Kerem'e vermezdi. Dünyada en sarp çıkılmaz, varılmaz kayalıklara yuvasını 2 kuş yapar. Biri kara kuş, ötekisi de Şahin'dir. Süleyman Kahya, gün atıncaya kadar çadırların arasında dolaştı. Ovada herkes çoktan uyanmış ayaktaydı, bekliyordu. Şu anki mutlu sonuç, yerleşecek bir toprak bulmuşken böyle sürecek miydi? Bu endişe içinde gün kuşluk oldu. Dağ görünürlerde kimsecikler yoktu. Anavaza yönüne, Hemite Dağı'nın dibinden gelen yola, Hörüda Uşağı yöresine baktı. Yollarda ne bir atlı, ne bir otomobil, ne traktör, hiçbir şey yoktu. Yollar bomboştu. Birden Karabacak yöresinden, tarlalar içinden Hörü'ye doğru gelen bir jip gördü. Yüreği hop etti. Bir iyice baktı, içi çiğsidi. İnanmak istemedi ama jip doğru Hörü'ye geliyordu. Obanın ileri gelenleri, Müslüm, Rüstem, Haydar Usta, Zekeriya, Göde Yusuf, daha başkaları höyün alt başına indiler, jipe karşıcı çıktılar. Jip geldi karşıcıların önüne durdu. Jipten ilk önce uzun boylu, beyaz elbiseli, yakasına bir kırmızı mendil sokmuş, uzun boyunlu, geniş hırsız şapkasının altındaki küçücük, ince yüzlü, düğme gibi hiç akı gözükmeyen gözleriyle Derviş Hasan indi, elini çakalı uzattı. "Ben," dedi. "Ben Derviş Bey'im. Beş Oğuzlu Aşireti Bey'i. Bu toprakların sahibi. Harun Bey'in en büyük oğlu. Süleyman Kahya nerede?" Süleyman Kahya bir adım attı ileriye. Azıcık güven gelmişti içine. Adam kendine gelmişti. "Buyur bey, benim," dedi. Alçak gönüllü, temiz. "Merhaba," dedi öteki. Elini uzattı. Arkadan jipten 2 kişi daha indi. İkisinin de belinden kocaman tabancalar sarkıyordu. İkisi de zayıf, yüzleri kırışık içinde, güneş yanığı yüzlü adamlardı. Deli Hasan arkasına döndü. "Bu çiçekli durmuş. Bilirsiniz, ayağı kırık devrinin en büyük eşkıyası. Şimdi bizim yanımızda çalışıyor. Bizim silah şoförlüğümüzü yapıyor. Çünkü efendim biz onu dağlardan aldık getirdik. Onu dağdakinden daha büyük imkanlar sağladık. O da bizim silah şoförlüğümüzü hem de şövalyeliğimizi şerefle kabul etti. Bu da Deli Muzaffer ki efendim... Uçan turneyi gözünden, kaçan tavşanı art ayağından vurur. Evet, Muzaffer 15 silah şöründen birisi. Zaten 2 yiğit şövalyemle sizi ziyarete gelmişim ki o biçim. Rahmetli babam Zal Tahir Ağa derdi ki, o biçim, Süleyman Kahya, ondan önceki büyük Kahya, hele hele benim en yakın dostlarımdır. Oğlum Derviş Hasan, sana vasiyetimdir ki Karaçullu obasını çok sıkıştırmayasın. Olur mu? Olur dedim. Hem de vasiyetimi tuttum. Şimdiye kadar size ilişmedim. Hem de gözünüzün üstünde kaşınız var demedim. Süleyman Kahya her şeyi anlamış, öfkelenmişti. Öfkeden dudakları titreyerek, "Buyurun çadıra Derviş Hasan Bey," dedi. Gülüşü, yüzündeki her zaman ona tatlı bir hava veren iyimserliği, iyiliği donup kalmıştı. Çadıra çıktılar. Derviş Hasan, derim evindeki kilimlere, halılara, derim evinin oymalı orta direğine, yerdeki turuncu, işlemeli keçelere hayran kaldı. Bunlar çok zengin diye içinden geçirdi. Kahve geldi. Hoş kokulu bir kahve. Kokusu uzun zaman havada asıldı kaldı. Dağılmadı. Derviş Hasan kahveyi içtikten sonra dehşet sert bir hava takındı. Küçücük yüzünün kırışıklıkları sertleşti. Yüzü kapkara kesildi. "Siz Süleyman Bey, bana sormadan gelip höyüğüme yerleştiniz. Bu biraz ayıp değil mi?" "Buna çok gücendim, üzüldüm." "Siz 9 Oğuz'dan olursunuz, biz 11 Oğuz'dan. Bizler ki yalnız dinimiz ve de geleneklerimiz için yaşarız. Demokrat Parti 9 Oğuz boyuyla 11. 17. Oğuz boyunun geleneksel örgütlü, aynen Osmanlı gibi bir aşiretten bir devlet çıkaran, aynen seçimlerde nutuk çeker gibi yapıyordu. Süleyman'ın, ötekilerin onun el kol hareketleri tuhafına gidiyordu. Böyle acayip bir adamı hiç görmemişlerdi. "Partimizdir. Biz de 3 kişi Celal Bey, Adnan Bey ve de ben bir devlet çıkardık ki bir aşiretten." "Evet işte böyle. Hem ben büyük bir devletin âli mensubi bulunaraktan biiznillahi teala çok üzüldüm bu hareketinize." Daha sertleşti, sesi bağırtı haline aldı. "Ve de ben, Celal Bey, Adnan Bey sizin görgüsüzlüğünüzden hem de alçaklığınızdan dolayı bağışlıyorum, bağışlıyorum, bağışlıyorum." Bağışlıyorum derken boynunun damarları oklava gibi şişiyor, dışarı fırlıyordu. "Yalnız bir şartla bağışlıyorum." Sesi yumuşamıştı. "Burada kaç ay kalacaksınız? Bahara kadar, Mayıs'a kadar öyle mi?" Parmaklarıyla saydı. 8 ay. Bana burası için." Tane tane söylüyordu. "Evet, burası için 8 aylık. Biner liradan 8.000 lira vereceksiniz. Bir kuruş aşağı almam." diye bağırdı. "Hemen şimdi bana 8.000 lirayı trink vermezsiniz. Derhal ve de derhal toplanın, topraklarından çıkınız. Derhal çıkınız efendim. Babamın yüksek vasiyeti uğruna size gayet insancı hem de dostça davrandım." Derviş Hasan'ın sesine bütün oba 7'den 70'e derim evinin ardında birikmişler. Yürekleri ağızlarına gelmiş bu korkunç sesi işitiyorlardı. "Siz olmasaydınız Süleyman Bey, bir iznil ta'la ben buradan bir kış için 100.000 lira alırdım. Çünkü leyim ta ezelden dedem Sultan Hazreti Halit İbni Talat bin Şah'tan bu yana dedemin saray yaptığı bir yerdir." Ayağını yere vurdu. "Bakın şu toprağı bir karış deşin, altından şu heda fışkıracak, şu heda. Dedem bin Şah, ol bin Talat, İbni Yekteza bin Halit İbni Zülal'in sarayının temeli işte buradadır. Bu mukaddes toprakları hiçbir zaman biz bir yörük çadır gelip de konamaz. Konduğu zaman bu kutsal topraklar bin yıllık mukaddes toprakların kirlettiği, atına itine muda ettiği zaman biz atalarımıza layık evlatlar kan dökeriz, kan." Şövalyelerin hemen o anda elleri tabancalarına gitti. Bu da yörüklerin gözlerinden kaçmadı. Süleyman Kahya, "Derviş Hasan Efendi," dedi. Durgun, hiçbir şey olmamış gibi. "Biz aramızda bir konuşalım. Az sonra geliriz." Derim evini boşalttılar. Üçü üç yerden soluklarını kesmişler. Dışarıda verilecek kararı bekliyorlardı. Derviş Hasan, "Vermesinler istediğimi, bir vermesinler de göreyim onları. Ortalık kav gibi zaten. Şu töpe, otlar, karaçalılık tutuşmaya can atıyor zaten. Bir gecek, bir kibrit tamam. Çadırları, koyunları, atları, itleriyle yanarlar. Ortalık kav gibi." diye arkadaşlarını yüreklendirdi. Muzaffer, "Hele bir 8.000'i tam vermesinler, hele bir. Bütün dünya ateşe keser de dışarı çıkacak delik bile bulamazlar, hele bir." Çiçekli durmuş, "hele bir" diye durdu, "hele bir." Arkadaşından geri kalmak istemiyordu. "Veririm ateşi, veririm ateşi, çeviririm onları. Veririm ateşi, çeviririm onları, veririm ateşi. 20 silahlı adam gözü kanlı, çeviririm etraflarını efendime söyleyeyim. Ateşten kaçanı vururum, vururum ha vururum." Kerem koşarak Süleyman Kahya'ya geldi. Elinde şahini titreyerek. "İçeride konuşuyorlar. Parayı vermezsek hepimizi yakacaklar. Konuşuyorlar." Süleyman Kahya, "Sağ ol Kerem'im," dedi. "Sen git çadırın arkasından ne diyorlar dinle. Sonra hepsini bana bir bir söylersin." "Söylerim," dedi Kerem, koştu. "Ben bu adamı biliyorum," dedi Süleyman Kahya. 15 yıldır yörüklerin sırtından geçinir. Adana'dan Tarsus'a, Amikovası'ndan İslahiye'ye, Maraş altına kadar yörüklerden para kopartır. Bütün Akdeniz çevresindeki topraklar onundur. 1000 lirayı vereceğiz. Kabul etmezse 2000. Onu da kabul etmezse cehenneme kadar yolu var. Haydar Usta, vermeyin, vermeyin bu kadar parayı, vermeyin diye çırpınıyordu. Yazık değil mi yazık? Kılıç bitti. Ben kılıcı yarın değilse de öbürsü gün, yarın değilse de İsmet Paşa'ya götüreceğim. O da bize toprak verecek. Süleyman Kahya önde, ötekiler arkada derim evine geldiler. Derviş Hasan'ın beklemekten, heyecandan gözleri yuvalarından fırlamıştı. Ter içindeydi de. 1000 lirayı vereceğiz sana dedi Süleyman Kahya. Öteki yayına basılmış gibi hopladı, bağırdı, çağırdı, tehdit etti, jandarma, hükümet dedi, başınıza ateş yağacak dedi, kutsal topraklar, saraylar, dedem kemikleri, babam vasiyeti dedi. Süleyman Kahya sanki onun konuştuklarını hiç duymamıştı. 1000 lira olur mu? Olmazsa canın sağ olsun, güle güle dedi. Derviş Hasan gene tehdit etti, bağırdı, Süleyman Kahya gene 1000 lira dedi. Derviş Hasan yumuşadı, yalvarmaya, sızlanmaya başladı. Zaten diyordu, herkes bana yükleniyor. Bu yükten başka da geçimim kalmadı. Onun da parası kirasını alamazsam ben ölürüm. Beni ölmüş bilin. Bir yandan yalvarıyor, bir yandan tehdit ediyordu. Ben ölmüşüm, ölmüşüm. Ölmüş ne demek? Ben ölmüşüm. Ölmüş eşek kurttan hiçbir zaman binanı zat-ı malazık korkmaz, korkamaz. Süleyman Kahya'nın yüzüne iğrenme, kusma bir karasinek kirinde geldi yerleşti. Al şunu da git Derviş Hasan Bey dedi. Sana 2000 daha. Daha fazla konuşma. Derim evinden dışarıya kusacakmış gibi öğürerek öksürerek çıktı gitti. Derviş Hasan 15 gün sonra kasaba kulübüne döndüğünde kulüpteki kumarcıları bir bayram sevinci aldı. Başına biriktiler, bu yılki avını sormaya başladılar. Kimi 100, kimi 200, kimi 1 milyon diyordu bu yılın ganimeti için. Derviş Hasan gittikçe fukaralaşıyor yürürlükler diye içini çekti. İki yerde 5-10 kuruş için neredeyse öldürüyorlardı beni. Olur mu? Tekmir Çukurova, Akdeniz yöresi bizim şah dedemizin toprağı değil mi? Gene de öldürüyorlardı beni. Deriyi ramak kaldı tuzlayacaktık. Vahşi adamlar. Ben onlara gösteririm. Zaten obalardan birisi başına öyle bir iş açtım ki daha şimdiden kıyamete kadar altından kalkamazlar. Kendi düşen ağlamaz. Biz ki topraklarımızın kirasını toplarız hakkımızı. Haydi poker oturalım. Kaç bin? Söylenmez. Kaç bin? 120. Dedim ya, gittikçe fakirleşiyorlar. Gelecek yıl Allah bilir 50 bine bile çıkaramayız. Daha gelecek yıl avcını yala derviş. Öteki yıl tamam. Hadi başlayalım. Elleri makine gibi kağıdı karıyordu. 1876 yazı Fırkayı İslahiye Komandanı Cevdet Paşa Binbaşı Mustafa Ali Bey ile dağ yollarını tutmak görevini veriyor. Binbaşı Ali Bey askerleriyle Çukurova'yı çeviren tekmil yolları tutuyor. Ne dağlardan içeriye bir tek kişiyi sokuyor, ne de Çukurova'dan dışarıya. Koca Ova Türkmen'e bir ölüm hapishanesi oluyor. Ali Bey önce kılıcı aldı. Sonra Türkmen'e çok acıdı. Sinek gibi kırılıyorlar zavallılar diyordu. Bir kısmını yaylalara salıverdi. Bir de Ali Bey köyler, kasabalar kuruyordu. Ölçüyor, biçiyor, yerli yerince caddeleri, sokakları, alanlarıyla kasabalar kuruyordu. Kurduğu kasabalar ya Türkmen'in eski kışlak pazar yerleri ya da eski Girek, eski Roma, Ermeni şehirlerinin kalıntılarıydı. Köylerin yerlerini de iyi buluyordu. Köylerin her biri kışlaklara kurulmuştu. Türkmen kışlakları en elverişli yerlerdeydi. Sivrisinek amansızdı, sıtma belaydı. O yaz görülmedik salgın hastalıklar kastı kavurdu ortalığı. Çukurova hayvan insan iskeletleriyle doldu. Bütün yaz ova leşlerle koktu. Ali Bey'in insan yüreği buna dayanamazdı. Bir de Ali Bey biliyordu ki böyle zorla yerleştirme olamazdı. Osmanlı koca bir tümeni sonuna kadar Çukurova'da tutamazdı. 1-2 yıl içinde karakollar kalkacak ya da gevşeyecekti. Ali Bey görmüş geçirmiş akıllı bir adamdı. Sarışın, uzun boylu, mavi gözlüydü. Ancak 30'unda gösteriyordu. Hırslıydı. İstanbul'un fakir bir mahallesinden, fakir bir ailesinden çıkmış, yükselmek, para kazanmak için yanıp tutuşuyordu. Daha şimdiden Türkmenler asker çemberini yarıp dağlara ulaşmanın yollarını buluyorlardı. Çukurova'da ölümler, salgınlar, sıtmalar arttıkça dağlarda sızlanmalar da artıyordu. Bir sabah kararını verdi. Türkmen'i dağlara kendi eliyle, izniyle gönderecekti. Kurduğu köylerde Türkmen'e toprak, köy yeri, değirmen yeri, kasabada evler, ev yerleri vermiş, Türkmen'i az da olsa azıcık toprağa bağlamıştı. Gerisini zamanla eriyip giden koşullara bırakacaktı. Bozdoğan aşireti beyini çağırdı. Şimdiki Erden'in köyünün yeriydi kışlağı. Kalabalık bir aşiretti. Bozdoğan'ın yaşlı beyi sıtmadan iki büklüm titriyordu karşısına geldiğinde. Ali Bey, seni dağlara koy vereceğim bey dedi. Eline de bir ferman vereceğim. Yalnız bunun karşılığında sen bana kaç altın vereceksin? Bey sevindi. Ne istersen veririm dedi. Senin eline bir kağıt vereceğim. Hiç kimse sana dokunamayacak. Dağıttığım topraklar, köyler sizin olacak. Yerleşeceksiniz ovaya. Ama istediğiniz zaman dağlara çıkacak, istediğiniz zaman düze ineceksiniz. Boz Dağ'ın beyinden 500 altın aldı. Rüşveti sevmiyordu ama ne yapsın? Türkmenin torbalar dolusu hiçbir şeye yaramayan altını çoktu. Parayı aldı. Eline sonradan binbaşı Ali Ferman dedikleri kağıdı tutuşturdu. Evet, Osmanlı zayıfladı diyordu. Altına gümüşe çok ihtiyacı var. Bu altınlar da Türkmenin kirli dağarcığında hiçbir işe yaramıyor. Bunu öbür Türkmen beyleri, Türkmen oymakları duydu. Binbaşı Ali Ferman'ını almak için sıraya girdiler. Parayı verip bu çukur ava cehenneminden tatlı canlarını dağlara attılar. Ali Bey sayısız, dağarcıklar dolusu altına sahip oldu. Şimdi birçok Türkmen ovasının elinde bir binbaşı Ali Paşa fermanı vardı. Ali Bey, Fırkayı İslahiye ile birlikte İstanbul'a çekildi gitti. Ama Çukurova'da binbaşı Ali Bey fermanı çok uzun, uzun yıllar geçerliliğini sürdürdü. Ali Bey paşa oldu bu parayla. İstanbul'un en büyük konaklarından, yalılarından birkaçını yaptırdı. Ali Bey akıllı adamdı. Türkmen'i toprağa bulaştırmıştı. Artık göçebelik bundan sonra iflah bulmazdı. Zamanla Türkmenler kendilerine ayrılan köy yerlerine evler yapmaya başladılar. Evlerini Çukurova'da çok olan bol çipilti çalılardan, kamışlardan, sazlardan yapıyorlardı. Uzun çipilti çalılarını kesiyorlar, ağıl örer gibi örüyorlar evlerin duvarlarını, sonra çamurla sıvıyorlardı. Bu evlere bir kapı, kapının her iki yanına taka dedikleri küçük pencereler yapıyorlardı. Çit duvarın önüne ön kamışları döşüyorlar, sonra kamışların üstüne sazları kalın deste deste seriyorlar, bağlıyorlardı gene sazlarla. Köyler birer ot yığınağıydı. Bu saz evleri hu dediler. Çukurova'nın eski yerlileri de bu evleri bu adı veriyorlardı. Onlardan öğrenmişlerdi. Türkmen obaları bahar burnunu gösterir göstermez gene dağlara çekiliyorlar, kışın huğulara dönüyorlardı. İlk önceleri nedense huğuların avlularına çadırlarını kuruyor, gene çadırlarında yaşıyorlardı. Derken çadırları kurmaz olup huğulara girdiler. Yazın Türkmen köylerinde bir tek canlı kalmıyordu. Bütün köyler, kasabalar birkaç dükkancıdan başka bomboş kalıyordu. Sonraları Türkmen toprağı ekmeye başladı. Artık bahar burnunu gösterince kadınlar, çocuklar dağlara göçüyor, erkekler ürünü kaldırıncaya kadar çukurun sıcağında kalıyorlardı. Sonra pamuğa bulaştılar. Kadınlar da kalmaya başladı. Ağır ağır sıcağa alıştılar. Huğuların arasında tek tük taş evler de yapılmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'na kadar bu huğular sürdü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkmen'de, Çukurova'da, sihirbazın çubuğu değmiş gibi hemencecik şaşırtıcı bir değişiklik oldu. Huğular birkaç yıl içinde yerlerini taş duvarlı, kiremitli, çink adamlı evlere bıraktı. Çünkü ovada ne çit yapacak çılpırtı çalısı tarlaları, ne kamış, ne saz yetiştiren bataklıklar kalmıştı. Bir de Türkmen'in yetiştirdiği toprak ürünleri para ediyordu. Türkmenler dağları, hayvancılığı çoktan unutup gitmişler, toprağa dört elle sarılmışlardı. Toprak kavgaları da çoktan başlamış sürüp gidiyordu. Yalnız bu arada Aydınlı dedikleri, elleri Ali Paşa fermanlı göçebeler kara, kıl çadırlarıyla hiçbir şey olmamış gibi göçebeliklerini sürdürüyorlar, kışın kışlaklarında, yazın yazlıklarında yaşayıp gidiyorlardı. Olan 1949 kışında oldu. Aydınlılar Çukurova'ya inince ne görsünler, sürünmemiş bir karış toprak parçası bile kalmamış. Değil hayvan otlatacak bir tek çadır kuracak yer bile kalmamış. Aydınlı göçebesi Türkmeni gün gün sıkışmıştı ama böyle bir şeyle karşılaşacağı hiç aklına gelmemişti. Artık Ali Paşa fermanı sökmez olmuştu. Aydınlı yörüğü, yüreğinde eski özgür günlerin hasreti, öteki Türkmenler gibi çukura yerleşemediğine şimdi çok pişman oldu. Şaşkınlığı yıllar geçtikçe pişmanlığı ile birlikte büyüdü. Aydınlı çok süründü, perişan oldu, çok zarlılık duydu. Başını Aladağ'dan Mersin Ovası'na, Antalya Gediz Ovası'na, Çukurova'dan Amik Ovası'na vurdu durdu. Dalgalar örneği ovadan ovaya çalkalandı durdu. Nakışlı kilimler, saray gibi kara çadırlar eskidi, güneşten soldu çürüdü. Gelenekler, görenekler, kadim türküler, ağıtlar bu dert bela içinde unutuldu gitti. Yörük çok zar eyledi. Eski kışlaklarına sahip çıkmaya, kışlaklar için dövüşmeye başladılar. Kışlaklar çoktan sürülmüş, çiftlikler olmuştu. Döktükleri kan boşa gitti. Birkaç yıl sonra köy meralarına sığındılar. Köylerden kiraladıkları meraların bir kışından bir servet verdiler. Sonraları bu meralar da sürüldü. Yaylalıklarını da ormancılar tutmuşlar. Orada barınamaz olmuşlardı. Ali Paşa'ya onun fermanında çok alkışlarda bulunup Ali Paşa'nın kemiğine çok sövdüler. Kösecik köyünde muhtar Fehmi saray gibi 14 odalı bir konak yaptırmıştı. Konak 2 katlıydı. Fehmi dedesi Türkmen Bey'in Arap atlarıyla övünmüştü 10 yıl öncesine kadar. Dedemin atları Ceren Tutan ünlü atları diyordu da başka bir şey demiyordu. Eve Adana'dan mobilyalar, halılar, buzdolapları geliyor. Eski Türkmen'den kalan kilimler, işlemeli ceviz sandıklar, hızmanlar, işlemeli dağarcıklar, at koşumları dışarı atılıyor. Fukara köylüler bunları kapışıyordu. Sapı kırılan güzelim Türkmen cezveleri, delinmiş siniler, ibrikler, leğenler, işlemeli dibekler. Türkmen'in kadınları bu dibeklerde kahve döverken dibek seslerinden dünyanın en nazlı türkülerini yaparlardı. Fehmi yüzünü buluşturup bütün bu Türkmenlerden kalan öteberiye ayağının ucuyla dokunup ''Atın atın, atın şunları, gözüm görmesin'' diyor. Adana'dan gelen yaldızlı koltukları, yaldızlı karyoları aşkla şevkle okşuyor, göğsü kabarıyordu. Dedesinin atları geleneklerini unutmuştu. Onlardan kim yanında söz açarsa buruluyor, ona düşman kesiliyordu. Şimdi traktörleri, biçer döverleri, özel otomobili, kamyonları, parti başkanlığı, radyoları, teypleri, çeltik tarlaları çiftçiliğiyle övünüyordu. Kösecik köyünün muhtarı, ağası, parti başkanı Fehmi, Ankara'ya gidince otelinde ayağına kadar gelen bakan arkadaşlarıyla övünüyordu. Oğulları kızları özel liselerde, üniversitede okuyordu. Bu gece karyolasında, yaldızlı mobilyalar arasında rahat, mutlu bir uyku uyuyacaktı. Adana'dan, Ankara'dan konağına dostları, hükümet, parti ileri gelenlerini çağırmayı, onlara bu saray gibi konağını göstermeyi düşünüyordu. Bu konak onu epeyce sarsmıştı. Çok kazanıyor, çok gidiyor, bir türlü para dayanmıyordu. Kedi Veli en güvendiği adamıydı. Kedi Veli'nin dedesi de dedesinin en güvenilir adamıydı. Kedi cipten ter içinde indi. Yörükler deli boya höyüğünde konmuşlar. Derviş Hasan da onlardan para koparmış. Ben para istedim, hıkmık ettiler. Söyle ağam ne yapayım? Ala al mor mor öfkeli ondan bir emir bekliyordu. İcabına bak dedi Fehmi Ağa. Kedi Veli sevinçli bağış üstüne dedi. Nagan tabancasını yokladı. Hemen yanında 5 kişi daha aldı. 5'i de silahlıydı geri döndü. Karaçullular başlarında Süleyman Kahya gözleri büyümüş gelecek felaketi bekliyorlardı. Kedi Veli kısacık kurumuş insafsız cipten yıldırım gibi atladı. Sıçrayarak arkasında adamları çadırlara vardı. Size 24 saat mühlet veriyorum. Ağa emreyledi. Hemen höyüğümüzden kalkacaksınız. Ya da dağarcıklardaki çil altınları önüme sereceksiniz. Fehmi Ağa böyle emreyledi. Ulan bıktım sizden. Öldürdünüz beni. Ulan babanızın malı mı bu höyük? Ulan sorgusuz sualsiz gelip konu verirsiniz. Oh efendiler yazın yerde de soğuk sular başında çam yarpuz kokuları arasında. Biz burada sıtmanın, sineğin, sarı sıcağın, elik kan gibi suların içinde. Ulan bir bana bir de kendinize bakın. Bir fiske vursam şıp şıp diye yanağınızdan kan damlayacak. Biz insan değil miyiz? 3 çocuğum var, 3'ü de hasta. Avret 2 yıldır yatakta. Çamurlu sıtma suyunu içe içe karnımız süt dağı gibi şişer. Ulan siz insansınız da biz değil miyiz? Size 24 saat izin. O kadar. Tamam. Geriye döndü, hızla cipe yöneldi. İşte o kadar. O kadar. Süleyman Kahya, Haydar Usta, Müslüm Koca, Rüstem, kadınlar, çocuklar, Ceren, Kerem hep orada kurudular kaldılar. Süleyman Kahya arkasından koştu. Dur dedi. Dur ağam sana bir kelamım var. Veli cipe binerken 24 saat izin hemen kalkacaksınız. Biz bu toprağı sizin için besleyip büyütmedik kan dökmedik. 24 saat izin ya da altın dağarcıklarının ağzını açacaksınız. Fehmi ağa böyle emreyledi. Başka söz istemem. Cip bir toz bulutu içinde yitti gitti. Gözlerden ıradı. Süleyman Kahya orada öylece kala kaldı. Müslüm Koca ben bu Fehmi ağanın babasını dedesini iyi tanırım. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Babasına 3 yaşında bir köylen atı armağan etmiştim. Bu Fehmi Ağa o zaman çocuktu. Hep gelir kucağıma oturur, kösteğimle oynardı. Bir gün de kösteğimi boynuna takmıştım. Çerkez işi, Fehmi Ağa'ya gider, ona halimizi arz eylerim. Git dediler.